Ayrım 4.
Bir suvari. O sabah Şam'ın sıcak güneşi boğulmuş beyaz cesetler üstüne çöktü. Otele geldiğimiz zaman kumandanı ölüler gibi sarı ve soluk, bel kayışı takılmış, hançeri belinde tören esvabı ile salonu adımlarken bulduk. Ölüm sabahları herkes birbiriyle ürkerek ve ürpererek konuşur. Fakat ertesi güne kadar her şey unutulup gitti. Müse'nin Mersiyesini hatırlar mısınız? Paris'te her şey unutulmak için eğer 15 gün yeterse, Şark'ta bu 15 saat bile değildir. Şark'ta ölmemeye bakmalı. Şam bilakis Cemal Paşa ve karargah şerefine büyük bir suvare vermek için hazırlanmaktaydı. Büyük sinemada şairler, kasideciler, hatipler hepsi Arabistan'ı kötü çocuklarından kurtaran büyük adama memleketin minnettarlığını anlatacaklardı. Geceye doğru Cemal Paşa beni çağırdı. ''Gidip bir defa salonu ve halkı görünüz, benim gitmekliğime layık olan bir yer midir anlayınız.'' dedi. Gittim, ne görecektim? Bir sürü sarık, bir sürü maşlah ve bir o kadar pantolon ve pabuç. Fakat Şark büyükleri için sırma ve çerçevenin büyük önemi vardır. Kumandanımız her zaman trene, ziyafete ve randevuya geç gelmek adetindeydi. Sinemaya da herkesin merakı son haddini bulduğu vakit geldi ve locasında oturdu. Nutuklar, şiirler, kasideler ve hepsi onun için, hepsi övme yarışı. Biri önce Allah, sonra peygamber, sonra padişah, sonra siz diyor. Bir başkası önce Allah, sonra peygamber, sonra siz diyor. Nihayet biri önce Allah, sonra siz dedi. Arapça tükendi, yalan tükenmedi. Bir kısmı aynı sözleri beste ile tekrarladılar. Çıktığımız zaman Şeyh Esad dedi ki, ''İhtimal siz bu sözleri ifrat ve mübalağa sanırsınız. Fakat bizde adet böyledir.'' Size bir fıkra nakledeyim. Bir zaman Şam'a yeni bir vali geliyordu. Eşraf, memurlar, halk istasyona biriktiler. Daha tren durmadan şairlerimizden biri ileri atıldı ve başladı. Ya veziri azam! Yanında bulunan bir başkası kolunu dürttü. Yahu dedi biraz bekle, fermanını okusunlar. Vezir midir, paşa mıdır, bey midir, rütbesinin ne olduğunu öğren. Fakat Cemal Paşa için artık herkesin bildiği büyük rütbe ve nüfuzdan başka masallaşmış hükümler bile vardı. Suriye'de derlerdi ki eğer Cemal Paşa birisiyle görüştüğü zaman burnunu kaşırsa sürgün düşünüyor. Sakalını karıştırırsa affedip etmemeyi düşünüyor demektir. Yalnız bıyık vurmasından korkunuz, o zaman bu görüşmenin ölüme kadar yolu vardır. Daha başlangıçta Cemal Paşa'nın kusurlarından birinin gösteriş olduğunu söylemiştim. Bu yüzden rahmetli bir takım isnatlara bile uğramıştır. Şam'da Salihiye mahallesinde otururduk. Cuma günleri öğleye doğru karargaha orta yaşlı veya ihtiyar Suriye hocaları gelirdi. Cemal Paşa bu sarıklı halkasının ortasına kurulmuştur. Hepsi gibi onun elinde de 99'luk tesbih var. Halifenin vekili Suriye işlerinin ayet ve hadislere uygun görülmekte olduğunu herkesi inandıracaktı. Hepsinin, hatta dün Harput'a sürdüğü Lübnan dürzisinin bile ya Allah'ın, ya peygamberin yahut yorumcularından birinin sözünde yeri olmak lazım geliyor. Olmasa da yalanın tecvidli Arapçası herkese ayet tesiri verir. Eski hikayedir, Kurban Bayramı'nda hatip Arapça olarak ve makamla şeriata göre koyunun nasıl yatırılıp kesileceğini anlatıyordu. Sıra arasından bir Arnavut ağlamaya başladı, yanındaki sordu, ''Ne ağlıyorsun? Baksana neler söylüyor?'' Sonra atlı arabalar hazırlanırdı. Cemal Paşa yaverleriyle ön arabada, hocalar sırayla öteki arabalarda iki saf asker arasından geçilerek Emeviye camisine gidilir, cuma namazı kılınırdı. Ortaçağ havası ve dekoru içinde Alman kesimi kumandanı, esvabı ve biraz yana yatık kalpak, sömürge havalarını hatıra getiriyordu. Bu selamlık hikayesi kim bilir İstanbul'a nasıl aksetti? Payitahtta Cemal Paşa'nın Suriye Hilivliği ile devletten ayrılmak niyetinde olduğundan bahsedildiğini duymuştuk. Halbuki böyle bir teşebbüs ancak yabancı işgaliyle mümkündü. Ordunun hatta sivil idare adamlarının Cemal Paşa'yı takip etmeyeceklerine şüphe yoktu. Öte yandan Cemal Paşa büyük çapta bir cüret adamı da değildi. O sırada İsmail Can Bolat'ın Suriye'ye geleceği haber verildi. Maksat Suriye hakkında parti adına bir teftiş olduğu da rivayet edildi. Cemal Paşa kuşkulanarak ta kendi sınırına Pozantı'ya yaverini yolladı ve İsmail Can Bolat'ı bütün seyahati sırasında yalnız bırakmadı. İdamlar gününden bir hafta sonra o da Tiflis'te ölmüş olan yaver Nusret'in odasında iki genç kadın görmüştüm. Üstlerinde hemen göze çarpan bir kırıtkanlık ve uysallık vardı. Kapıyı kapayarak odama gittim, kim bilir kimlerdi. Akşamüstü Nusret'le biraz şakalaştım, bana gülerek dedi ki kimler olduğunu tahmin edebildin mi? Hayır, idam olunan nokta noktanın kızları. Analarıyla Bursa'ya sürülüyorlarmış. İstanbul'a gidemez miyiz diye canlarını bile verecekler. Bursa gibi kapalı yerlerde nasıl yaşarız diye sızlandılar. Zavallı yaz. Şeyh Esat. Büyük Harp'te 4. Ordu karargahına uğramış olanlar yukarıda ismi geçen Şeyh Esat Efendi'yi şüphesiz unutmamışlardır. Garip Türkçe söyler, nekre ve zarif karışık ve iyi hatipti. Sultan Hamid tarafından niçin Adana'ya sürülmüş olduğunu kendisinden dinlemiştik. Yavaş yavaş mahremlerden oluyordum. Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. Sarayda merak arttı ve lütuf beklerken nef yolundum. Sultan Hamid demiş ki, bir Ebul Hüda'mız var yeter. Osmanlı Devleti'ne iki Arap çok gelir. Sultan Hamid tarafından sürülmüş olduğu için İttihat ve Terakki tarafından ilk meclise mebus olarak alınmıştı. Meclisteki yeri Türkçe bilmeyen bir Bağdat mebusunun yanındaymış. Bağdat mebusu her oturumda uyur, görüşme bittiği zaman başını kaldırıp ''Ya Şeyh, bugün ne oldu?'' diye Esat Efendi'den oturumun hikayesini dinlermiş. Şeyh Esat Efendi Bağdat mebusundan bıkmış usanmış. Bir gün gene oturum bitip aynı suali işitince ''Aa'' demiş, ''Haberin yok mu? Bugün her mebusa kendi vilayeti için vapur verdiler.'' ''Ya Bağdat, sen uyuyordun, başka bir isteyen de olmadığı için vermediler.'' Bağdat mebusu çılgın gibi ayaklanmış, saçını sakalını yolarak Erbali, Dicele, Tuvel, Fırat diye bağırmaya başlamış. Ahmet Rıza Bey mebusun delirdiğine hükmederek hademelere işaret etmiş. Mebusu yakalayarak zorla musluğa götürmüşler ve başını soğuk su ile yıkamaya başlamışlar. Bu vakitsiz duştan sonra reisin yanına götürülen mebus efendi hikayeyi anlatmış. Gülmüşler ve kendisine arkadaşının bir muzipliğine uğradığını söylemişler. Bağdat mebusu koridorda yakaladığı şeyhin yakasına sarılmış. ''Ya şeyh'' demiş, ''ayıp değil mi? Benimle alay etmek sana yakışır mı?'' Suratını asan Şeyh Esat, ''Peki hocam'' demiş, ''ne istersen yap, hakkım var. Sana ben yalan söylemiş olayım, onlar da doğrusunu söylemiş olsunlar.'' Hoca ters yüzü bağıra çağıra gene reisin odasına koşarken Şeyh Esat merdivenlerden inmiş ve savuşmuş. Büyük Harp'te Enver Paşa kendisine her nedense kızdığı için çöle yollamıştı. Yolda Cemal Paşa şeyhi alıkoydu ve sonuna kadar da nutuk söyletmek, şakalaşmak için birlikte bulundular. Mevki neydi bilir misiniz? Mısır müftülüğü. Kahire'ye girdiğimiz zaman onu da yerine oturtmak üzere heybetimizde taşıyorduk. Ertesi gün Cemal Paşa Beyrut'ta kadın erkek Hristiyan Müslüman bir cemiyete davetliydi. Sofranın ortasına birden kalk hocam bir nutuk söyle dedi. Neye dair emir buyurursunuz? Kadınlığa dair. Beni güç mevkide bıraktınız paşam dedi. Biliyorsunuz ki ben dini bütün Müslümanım. Buradaki hanımlar Hristiyandırlar. Evvela ne söyleyeyim? Sonra ben Fransızca bilmem, onlar Türkçe konuşmaz. Müsaade ederseniz Arapça hitap edeyim. Ve kadınlara şunu söyledi. Dini bütün Müslümanım demiştim. Öyleyim. Fakat Hristiyanlarda bir tek şeyi kıskandım. Kadına verilen itibar ve kıymeti. Hristiyanlık Allah'ını bile insanlara bir kadının kucağında arz etti ve hala öyle gösterir. Şeyh Esat da yarı halk yarı fikir adamı fakat bir hatibin bütün kuvvetlerini görmüşümdür. En son işittiğim fıkrası şudur. İngilizler mütarekede şeyhi tutup Seydi Beşir karargahına esir götürmüşlerdi. Mavi bir gömlek, mavi bir don, ihtiyar adam hazin bir ömür geçiriyordu. Bir gün gene kızgın kuma bağdaş kurmuş düşünürken bir Arap esirinin sesini duydu. ''Ya Allah, ya Allah!'' ''Çağırma yavrum, çağırma'' dedi. ''Eğer aklına esip de bizi kurtarmak için geleceği tutarsa İngilizlerin elinden bir daha zor kurtulur. Üstelik Müslümanları Allahsız bırakırsın.'' Muhammed'in Mezarı. Enver Paşa, Cemal Paşa, birkaç kurmay ve iki karargahın subayları, uzun külahlı Mevleviler ve bir de Ermeni garson Medine'ye gidiyoruz. Trene Amman'dan binmiştik. Ertesi sabah çöl ortasında uyandık. Artık ne şehir, ne ağaç, ne köy. Saatler saati ancak bir kuyu ve bir telgraf odasına ibaret istasyon yapılarına rastlıyoruz. Bütün gün hep aynı çöl. Bir kafalık bile gölge vermeyen tek tük hurmalar, yırtık ve kirli esvaplı ve yüzleri daha yırtık ve kirli urban, kemik parmaklarını büküp açarak para ve ekmek dilenen çocuklar, kısa ve yassı birkaç tepe ve ertesi sabah tekrar çıplak çölde kalkıyoruz. Karakaya'dan, Sarıkaya'dan, Kırmızıkaya'dan dağlar üstüne gözlerimiz yana yana öğleyin Tebük'e vardık. Bir hurma korusunun içinden şeyhler ve bedeviler bizi karşılamaya koştular. Şeyhlerden biri 9 yaşındaydı. Benti Atiye, Şeyhül Maşayihi, zeki ve yuvarlak yüzlü bir çocuk kendinden büyük kılıcına sarılmış donuk donuk bakıyor. Şeyhlerden başka herkes çırılçıplaklı, hepsinin şiş karnı birer meşin kese gibi sarkıyor, vücutları yağlanıp ağartılmış gibi. Ah bu çöl, kumsuz çöl, taş ve diken çölü, yeşili solmuş bir diken yığını üstüne, sarı boynunu uzatan çobansız deve ve bir diken kümesinin üstünden bakır rengi bir dağa doğru sessiz sedası giden kadınla çocuk, kalabalıktan süsten ve sesten ürkerek kaçan bedeviler, sonra çöl üstüne yavaş yavaş yayılan dağınık ve boş akşam, iri ve sayısız yıldızlı gece, çöl gecesi ve her istasyonda çil çeyrek serpen Enver Paşa. Birisi gümüş parçalarını ne yapacaklar, etlerine mi sokacaklar diyordu. Enver Paşa yalnız dekoru bozuyordu. Medain Salih istasyonunda Ermeni garson ve büfe vagonunu bıraktık. Çünkü Medine'ye Hristiyan girmesi yasaktır. Burada bizi ipek kumaşlı Medineliler selamladılar. Medine kasabası birkaç boz renkli hurma gövdesinden belli olur. Çocukluktan beri hazretsiz, aleyhisselamsız, titremeksizin ve korkmaksızın ismini ağzımıza alamadığımız peygamberin şehrindeyiz. Eski müphem ahiret hayaletlerinin içimde kımıldadığını hissetmeliydim. Bu his Medine'de büsbütün biter. Medine peygamber ölüsüyle tüccarlık eden bayağı ahlaksız simsar yuvalarından biridir. Her Medineli uzaklardan gelen saf halka bu harap ve pis çöl köyünün taşını, toprağını, kuyu suyunu 40 defa öptüre öptüre satar. İstasyonda kabile bayraklarıyla donanmış ve sarı kırmızı siyah ve yeşile boyanmış büyük bir kalabalık vardı. Gözleri açık ve uyanık, peçelerini burun sırasından bir iple başlarına bağlamış kadınlar haykırışıp duruyor. Lülülülülülü. Mevleviler önümüze düştü. Enver Paşa ile Cemal Paşa ortada ve biz arkadaki halkın içine sıkışmış yürüyoruz. Enver Paşa'nın pomatlı Alman bıyıkları üstündeki mübarek gözlerinden yaş damlamaktadır. Cemal Paşa'nın sert sakalı ise yüzünün manasını büsbütün saklayan bir kıl maske olmuştur. Hava o kadar terli ve boğucu idi ki ben kalabalıktan gerileyerek bir arabaya atlayıp gitmeyi tercih ettim. Medine şehri arabası İstanbul çöp arabalarının aynıdır. Yalnız bir yamalı astarla perdelenmiştir. İçinde katı bir peykeye çömelip oturulur ve derisi doğrudan doğruya kemiğinin üstüne yapışmış tek katırla çekilir. Arabacı katırın sırtına binmiş ve o da daha fazla mümkün olmadığı için kemiklerine kadar zayıflamış bir köledir. Yollar dar ve bozuk, hepsi kovalayan, güneşten kaçmak için boyuna sapıyor, sıkışıyor ve dönüyorlar. Medine arabanın eli cebinize girmiş kadar durmaksızın paranızla oynar. Ne için alır, ne kadar alır, ne zaman alır haberiniz olmadan haraç verip gidersiniz.
Toz ve ter içinde bulunarak Ravza'nın yeşil kubbesine kavuştuk. Peygamber bu kubbenin altında yatar. Türbesi yaşadığı zaman kendi eviydi.
Ravza işte bu türbeyi çeviren o camidir. Son asır içinde elimizin değdiği her şey gibi orasını da badana, sarı boya ve kalın çiçeğe boğmuşuz. Türbenin içine girmek bir imtiyazdır. Kapı anahtarlarını uzun boylu habeşler saklar. Zaten Medine'nin bütün dekoru peygamberin sanduka örtüsüyle bu habeşlerden ibarettir. Asıl Müslüman şehri, din şehirlerine hürmet olunan, dini sanatlaştıran ve asilleştiren şehir İstanbul olduğunu Medine'de büsbütün anladım. Orada peygamberin amcasının mezarı, sakaların yani su taşıcısı, kulübesi olmuştur ve sandukasının üstünde kırbalar, sukkabı asılıdır. Evvela namaza durduk, yanımda Enver Paşa'nın yaverlerinden biri vardı. Bir aralık önümüzden testisini omuzlamış bir Arap geçti. Benim bildiğim önünden adam geçenin namazı bozulursa da Medine'de böyle olmadığını ve Zemzem'in Mekke'de olduğunu unutarak bu Arap'ın da bize Zemzem getirdiğini sandım. Bir tas su verdi, şaşırarak ellerimi çözdüm ve içtim. Tekrar ellerimi bağladımsa da Arap koluma yapıştı. Para diyordu. Meğer herif su satıyormuş. Ceplerini karıştırdım ve bozuk para bulamadım. Yanımdaki yaverden rica ettim. Yaver sofu biri olacak ki önce selam, sonra araba birkaç metelik verdi. Bugün cuma idi. Ziyaretten önce ak sakallı, ak esmer, dik boylu bir hatip kürsüye çıktı. Bıyıkları alt tarafta düz kesilmiş, alnı parlak ve geniş, elinde zeytin ağacından bir sopa, kırmızı papuçlu, sırma ve ipek sarıklı, ipek sarı cübbeliydi. Sinirli bir sesi, her harfi sıcak, Arabistan'ın nöbetli ruhu kaynayan bir sesi vardı. Bir aralık bu Nebi dedi. O Nebi yanımızdaydı ve heyecanla sarsılan göğsünü türbeye çevirdi. Parmağı sert bir işaretle sararmış parmaklıkları gösterdi. Sinirlerimiz koparcasına gerilmişti. Bu cümleler Arabistan, çöl, din, çıplak dağ, mağara karanlığı ve peygamberdi. Bu ses bitiyordu. Hutbeden sonra ziyaret var dediler. Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. Başımıza sert bir sarık taktılar. Uzun bir habeş aramızdan bir gölge gibi kaydı. Belinde uzun gümüş halkaları asılı gümüş anahtarları vardı. Kapı ağır ağır açıldı. Mum tutan kılavuzların arkasına içeri girdik. Kubbenin yere kadar üç kabri örten atlas bir örtünün altında Muhammed, Ebu Bekir ve Ömer yatıyor. Amber kokusu içinde Enver Paşa'yı bir pencerenin, Cemal Paşa'yı ötekinin içine soktular ve ellerine birer maden çanak verdiler. En büyük sevap bu pencerelerde durup tavandan indirilen kandilleri yakmak imiş. Burası Muhammed'in evi ve mezarıdır. Birçok hatıra ve hayaller zihni basıyor. Herkes dalgın ve düşünceli. Habeşlerin hepsi başkumandan olduğu için Enver Paşa'ya kandil indiriyorlardı. Kendisinin ihmal edilişi Cemal Paşa'nın hoşuna gitmedi. Ekşimsi bir sesi vardı. Uzun müddetten beri sustuğu için de paslanan bu sesle, "Eh," dedi, kendi başucundaki kandilleri göstererek, "bunları kim indirecek?" Bu ekşi ve paslı ses rüzgar sesi dağıtır gibi türbenin manevi karanlığını yırttı ve önümüzde yeşil örtülü bir sanduka kaldı. Türbenin kapısından, pencere aralığından, perde yırtmacından, en küçük delikten kuru bir dilenci eli uzanıyordu. Bu ellerin bütün sinirleri para sıkar gibi büzülüp açılıyordu. Kapının eşiğinde şiş yarasının kabuklarını ayıklayan bir Arap'ın eteğine basıp halis Kur'an şivesiyle şiddetli bir küfür yedikten sonra otele döndüm. Hacı, Hintli, Buharalı, Efganlı, Cevalı, Medine eşrafının ipek entarisi bu kimsesiz gurbet adamlarının çürük, yağlı ve kokmuş paçavrasına sürtünerek geçiyor. Medine çarşısında ve sokağında Asya, Afrika, Anadolu dilenmektedir. Büyük bir toprak kümesine oyunuz, kurum ve kül yığılmış bir ocağın karşısına kalın hasır ve değnekten iskemle ve peykeler sıralayınız. Aksakalı kirlenmiş ve porsuk etini bir tahta parçasına dayamış, boynu sarkık, pinekleyen adam, sonra iri, uzun ve zifire bulanmış çubuktan esrar çeken çekik gözlü çocuk ve kahvenin önünde derilerini güneşe seren yarı iskeletler, hep haç yolunda kalmış olanlardır. Sokaktakiler açlıktan ve ızdıraptan kapanmış göz kapakları üzerinde bir gölge kararır kararmaz, parmaklarının kara kemiklerini dillerinin güç döndüğü kelimelerle çatlak dudaklarını oynatıyorlar. Kuveynat neresidir? İşte bu ihtiyar 3 yıl önce cenneti arzulayarak oradan yola çıktı. Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı. Fakat Bombay ne dünyanın ucu ne de Hicaz'ın eşiğidir. 6 ay orada sokak sokak dilendi, birisi bir bilet sadaka etti. Şimendiferli Haydarabad'a geçti ve 6 ay Nizam medresesinde kazan dibi kemirdi. Haydarabad emirinin iyi bir gününe rast gelerek Ciddi'ye kadar bilet sadakası aldı. Yolda 2 dost edinip 10 gün birisinin 10 gün ötekinin erzak torbasından karnını doyurdu ve nihayet Arafat'a kavuştu ve sürüne sürüne Medine'ye kadar da geldi. Artık buradan dönmeyecektir. Saçları ağarmış, yüzü eskimiş ve dişleri dökülmüştür. Şimdi onun için cennet Kuveynat'tır. Erişilmez, ulaşılmaz, varılmaz ve bulunmaz cennet. Ana baba oğul uşak yurdu. Kim bilir, belki bir küçük yuvası da vardı. Çarşıyı dolaşıyorum. Herkes gümüş yüzük satıyor. Bu bir halkadır veya 2 halkadır veya 3 halkadır. İkinci dükkan yeni bir şekil satmaz. Yan dükkanda bir Arap komşusuyla kavga ederken ayağını sandığın içine basmış, parmaklarının arasında zencefil taşıyor. Kafes ve kerpiçten çatılmış otelin odasında bunaltıdan 10 adım bile atamıyorum. Toprak ve kafes evlerin arkasında hurmalar, kerpiç sütunlar gibi uzanmış, hava bulmaya çalışıyor. Mukaddes cihat, Osmanlı İmparatorluğu, Allah ve Peygamber. Hepsi birbirine karışıyor. Gülmek istiyorum. Otelde bir Buharalı çocuk yanımıza geldi. Geniş yüzlü, beyaz dişli, kısa burunlu, konuşmak heveslisi bir çocuktu. Satılık külahları elinden düşecek kadar bize dağılmıştı. Elindekileri sorduk, hacı külahları dedi. Kimin yaptığını anlamak istedik, Medineli usta cevabını verdi. Sattığın şeyden sana ne verir? Küçük göğsünün bütün nefesini boşaltan uzun bir hiçle boynunu büktü. Sade ekmek alırım, entari giyerim dedi. Anan nerede, baban kim? Anası Mekke'de, babası Medine'de ölmüştü. Memleketini sorduk, ruhunun bir köşesini yırtmıştık. İsim söylemedi, yalnız sıcak değil, içinden su geçer dedi. Yarın öbür gün Arap çeteleriyle sarılacaksınız. Peygamberin torunları Ravza'nın yeşil kubbesine kurşun atacaklar. İstanbul elden gidiyormuş gibi telaşlanarak size Anadolu'nun bağrından Türk yavruları göndereceğiz. Siz peygamber torunlarının ateş ve açlık çemberi içinde bir hurma kurusu bulamayıp deriniz iskeletinize yapışmış ölürken, Anadolu çocukları iskorpitten çürüyüp düşen ağızlarının yaraları içinde kavrulmuş çekirge çiğnemeye çalışarak Fatma'nın, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Muhammed'in sandukalarını savunacaklar. Ta Şam'a kadar 3 gün 3 gece süren demir yolunun iki tarafını Anadolu Türkleriyle kuşatacağız. Arap kesesine Anadolu altını ve Arap kursağına Anadolu'nun rızkını akıtacağız. Şaka değil, İslam emperyalizmi yapıyoruz. Arap cembiyeleriyle, yani hançer, bağırsakları deşilerek, etleri çöl güneşinden kavrulmuş olanlar. Sizler ey Sarıkamış'ın buzdağı üstünde donmuş olanların kardeşleri, siz hep pomatlı bir yüz derisini kapladığı boş bir kafanın içindeki bomboş bir hayalin kurbanları değil misiniz? Sevgili Buhara yavrusu, o hayal dahi senin yurdunda babandan 10 yıl sonra seni buraya sürükleyen kara fikirler uğruna Rus kurşunları altında parçalanıp ölecekti. İsa'nın mezarı. Hicaz hurması gibi Filistin zeytini de ancak para ile satın alınabilir. Şakağa yapışmış yağlı saç parçasını bükerek can çekişen Kudüs hacıları, yağlı hırkalarının çürümüş pamuğunu didikleyen Medine hacılarından daha bahtiyar değildirler. İsa'nın açları da Muhammed'in açları kadar ve onlar gibi sürünmek kaderlisidirler. Yalnız Kudüs'te dilencinin çerçevesi ihtişamlıdır. Medine dini mallaştırmış ve maddeleştirmiş bir Asya pazarıydı. Kudüs dini oyunlaştırmış bir gard tiyatrosudur. Kudüs'te oteller yarı kilisedir, uşakları yarı papazdırlar ve hizmetçiler yarı hemşiredirler. Hepsinin cübbesi, putu ve beyaz başlığı, simokinleri, askıları ve önlükleriyle aynı dolapta durur. Kamame papazlarını takma sakal sanırdım. Bunlar biraz eğildikleri zaman cübbelerin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür. Rahat döşeğinde ölmeyen İsa'nın mezarı etrafında çepeçevre Müslüman jandarmaları nöbet beklemektedir. Kilise içinin her parçası bir başka millete ayrılmış olduğunu yazmıştım. Her millet kendi yerini süpürür, yıkar ve taşı üstüne yalnız o milletin ayağı basar. Birinin süpürgesi ötekinin taşına dokundu mu cinayet olur ve İsa'nın mezarına gözyaşı yerine kan sıçrar. Şişli bastonlar gibi Kudüs'te hançerli putlar vardır. İsa'nın mezarı üstünü temizlemek sevabı pay edilemediği için toz toprak içindedir. İpi kopararak düşen çanı hiç kimse kaldırıp yerine takamaz. Beytüllahim kilisesi de böyleydi. Enver Paşa kilise camlarının niçin kırık bırakıldığını sorduğu zaman, masraf etmek sevabını milletlerin paylaşamadıklarını ve her teşebbüsün arkasından kan ve kavga çıktığını söylemişlerdi. Başkumandan kiliseyi bir jandarma müfrezesiyle sardırdı ve kilisenin pencerelerine yeni camlar ancak böyle takılabildi. Kamame Kilisesi'nin en büyük günü ateş günüdür, İsa'nın ruhunun göğe çıktığı gün. Karargah gençleri hepimiz bu büyük günü görmeye karar vermiştik. Kamame Kilisesi'nin kapısı eski bir sanat eseridir. Kemerin üstüne açılmış sur mazgallarına benzeyen derin pencerelerde papazların fesleğen saksıları duruyordu. Önce tıknaz bir hoca efendi olan anahtar bekçisiyle selamlaştık. Bize ilk önce kilisenin hazinesini gezdirdiler. Altın, gümüş ve elmas, hakiki bir banka mahzen. Ve papazlar kapıları sıkı sıkı kapadıktan sonra localarımıza götürdüler. Locaların numaraları bile vardı. Devlet ve siyasi memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. Cemaatler boğaz boğaza yerlerine tıkıldılar. Jandarmalar çıplak süngü ile aralarında duruyor. Herkes putunu göğsüne asmış, elinde deste deste mum tutuyor. Bu mumlar İsa'nın mezarından çıkan mukaddes ateşle yandıktan sonra Hristiyanlara satılmaktadır. Önde Rum patriği, arkada bütün cemaatlerin patrikleri, hepsi sırma esvaplı ve altın taşlı sopalarını taşa vurarak mezarın etrafını tavaf ettiler, sonra kapısı önünde sıralandılar. Bir iki Rum patriğin üstünü başını aradı. Asıl mumun mezardan çıkan alevden yakıldığını herkese inandırmak için içeriye girecek olanın cebinde kibrit olmaması lazımdı. Patrik mezar kapısından girdi, bütün kilise ölüm gibi susuyor. Yukarı katta gözü açık bir tüccar bir zembile mum doldurmuş aşağıdaki adamına sarkıtmak için ipini sıkılıyor. Birden bütün çanlar Kudüs havasını parçaladı. Patrik mukaddes ateşten yaktığı mumu ile korkudan sapsarı, heyecanlı ve çılgın kâri kabirden çıktı. Telaştan tacının düşmesi lazımdı. Fakat son derece pahalı olan tacın düşeceği yer önceden belli olduğu için bir papaz yamağı cübbesini sağlam eteğini açmış bekliyordu. Patrik ufak bir hareketle tacını düşürüp cavlak başı kaldı. Şimdi yakın mumlar Patrik'in mumundan, uzak mumlar birbirinden yanıyor. Tüccarın zembili inmiş, istif istif alevleniyor. Binlerce mumun ağır kokusu yapışkan bir dumanla alt kalabalığı örttükten sonra localara doğru kalkıyor, şiddetli bir gönül bulantısı ile dışarı can attık. İsa çivilendikten 60 yıl sonra Sayda'da dinin bozulduğunu görerek İsa gibi yiyip içmeye, oturup kalkmaya ve yaşamaya karar veren birkaç kişiyi bunlar dini bozuyorlar diye asmışlardı. İsa'nın ruhu eğer bugün içinden çıkmış olduğu yere inerek bu sahneyi görseydi, kim bilir patiklerini hangi oduna çakardı. Daha biz arabamıza binmeden kilise kapısının dışında sönmüş mumların ilk piyasası kuruluyor ve Müslüman hocası kilise kapısını kapamak için anahtarını hazırlıyordu. Musa oğulları. Kudüs kelimesi Hristiyanlığı hatıra getirir. Fakat ne Kudüs'te ne de Filistin'de Hristiyanlık diye bir mesele yoktur. Kudüs'ün Hristiyanlığı, Ortodoks Petersburg, Protestan Berlin, Dinsiz Paris, Katolik Roma ve Anglikan Londra'nın politika meselesidir. Kudüs'ün yerli meselesi Yahudi-Arap meselesi, bir avuç Yahudi, 600 bin Arap. Yafa'dan Kudüs'e kadar Yahudi Filistin'i birkaç defa dolaştım. Filistin'in yeni kasabaları ve köyleri Yahudi eseridir. Bu yeni değil, yepyeni bir Filistin'dir. Köylerinde akşamları smokin giyen İngiliz Yahudisi muhtarlık eder. Kırmızı yanaklı Alman Yahudi kızları dilijanslar üstünde şarkı söyleyerek bağdan köye döner. Müslüman Araplar ise bu efendilerin hizmetindedirler. Üzümü Arap gündelikçi sıkar ve şarabını semiz Yahudi içer. Eski Filistin'de Arap köyü bir toprak yığınıdır. Bahçeler harap, insanlar çıplak, gözler hastalıklıdır. Yahudi Filistin'de kasabalar portakal kokularıyla düzgün şosalar, frenk incirleriyle çevrilmiştir. Şubat ayında göğüsleri ve enseleri açık kadınlar keskin kokulu gül demetleri ve olmuş portakallarla süsledikleri zengin otel salonlarında gözleri engine dalmış harp sonunu beklemektedirler. Gözyaşının hiçbir faydası olmadığını anlamak için Yahudilerin Kudüs'te yüzlerce yıldan beri her cumartesi günü başlarını dayayıp ağladıkları taşı ziyaret ediniz. Yüzlerce yıllık gözyaşı bu ağlama duvarını bir santim aşındırmamıştır. Paranın ne büyük kuvvet olduğunu anlamak için ise Filistin'de yoğun Arap nüfusunu topraklarından süren Siyonist sömürgeciliğini görün. Yüzlerce yıllık gözyaşı bir külçe altına değmez. Balfour'un bir nutku Davud'un bütün mezmurlarından daha tesirlidir. Yahudiler tetiş, zorlama kasırgasını üzerlerinden def etmek için hiçbir gösterişi esirgemediler. Köylerinde bize her zaman portakalların en olmuşunu, şarapların en eskisini ikram ettiler. Bir gün aynı yaşta biri oğlan biri kız iki güzel Yahudi yavrusunu al beyaza süslemiş bir smokinli köy muhtarı bana diyordu ki, "Kumandan Paşa'ya bu akşam şiir okutmak istiyoruz. Acaba hangisi okusa Paşa Hazretleri'nin hoşuna gider?" Yeni Filistin'de Almanca, İngilizce, Fransızca bütün diller konuşulur. Yalnız Yahudi dili olan İbranice, devletin dili olan Türkçe ve çoğunluğun dili olan Arapça görüşülmez. Köyler orta halli bir dans salonundan boşaltılmış çiftlerle doludur. Ve çıplak Arap kapı eşiklerinde yemek artığı ve yarı yenmiş portakal kemirip durur. Buğday Kuzey Suriye'den geliyordu. Filistin yiyiciydi. Daha önce en büyük yiyici olan cephe vardı. Kıtlık ve açlığı önlemek için Filistin Yahudilerini harbin sonuna kadar istihsal, yani toplama bölgesine yollamak ve orada oturtmak lazım geldi. Acaba gerçek sebep bu muydu yoksa Filistin Yahudileri tehcir, yani göç mü ediliyordu? Bir Yahudi tehciri ihtimali haberi alınır alınmaz birbirleriyle boğuşan milletler bize karşı birleşiverdiler. Protestan, Katolik, Anglikan, Ortodoks bütün Hristiyanları birbirleriyle çarpıştıran ve 1914-1918 hamursuzluğunu Hristiyan kanıyla yoğuran Yahudi bankerleri bütün kiliseyi havra menfaati için camiye karşı çevirmeye muvaffak oldular. Yafa konaklarını, otellerini, portakal ormanlarını, bunca yıldır kurulan Yahudi yurdunu bırakıp Hama ve Humus kasabalarının kerpiçleri ve buğday tarlası içine atılmak asla. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.